Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza hoş geldiniz. Bu programda kanaat ve tok gözlükle ilgili hadis-i şerifler okuyoruz. 525. hadis-i şerif Riyaz-ı Salihin kitabından. Hakim bin Hizam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den mal istedim, verdi. Bir daha istedim, yine verdi. Tekrar istedim, tekrar verdi. Sonra şöyle buyurdu. Tabi bu Hakim'in Hizam'ın yeni Müslüman olduğu, gönlü İslam'a ısındırılacağı zamanlardaki bir davranışı bu. Yoksa İslam'ı özümsemiş sahabiler böyle yapmıyorlar. Efendimiz verdi, verdi. Sonra buyurdu ki, ey Hakim, gerçekten şu mal çekici ve tatlıdır. Dünya malı çekicidir, caziptir ve tatlıdır. İnne hazel mala hadrun hulvun. Hadır, yeşil, cazip, taze, çekici ve tatlıdır. Kim onu hırs göstermeksizin alırsa, hakkıyla alırsa, o mal kendisine bereketli olur. O mal da kendisine bereket verilir. Kim de ona göz dikerek hırsla alırsa, o malın bereketi olmaz. Haksızlıkla da almış olur. Böylesi kişi yiyip yiyip de bir türlü doymayan obur gibidir. Yani ot, arazide yayılan, otlayan hayvan gibidir. Oburca yerse çatlar, ölümüne sebep olur. Ama biraz yer, sonra geviş getirir, onu hazmeder, sonra tekrar alırsa. O zaman karnı güzelce doyurmuş, güzelce beslenmiş, ömrü de uzun olmuş olur. Üstteki el, yani veren el, alttaki elden, yani İsteyen elden daha hayırlıdır. Alttaki eli bazen alan el diye tercüme ediyorlar ama her alan el böyle değildir. Çünkü bazen gerçekten ihtiyacı olduğu için almak durumunda olan el olabilir. Bunu isteyen el, ihtiyacı olmadığı halde isteyen el diye anlamak da daha doğru. Hakim diyor ki, bunun üzerine ben, Efendimizin bu sözler üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, seni hak din ile gönderen Allah'a yemin ederim ki, yaşadığım müddetçe senden başka kimseden bir şey kabul etmeyeceğim dedim. Demek ki o anda nübüvvetin feyziyle, Peygamber Efendimizin bu sözleriyle birlikte kalbine iman iyice doldu. Kemale erdi yani. Efendimiz onu kemale erdirdi bu sözleriyle. O da diyor ki, ya Resulallah, yeminle söylüyorum, senden başka kimseden bir şey kabul etmeyeceğim. Gün geldi, Hazreti Ebubekir Hakim'i kendisine ganimet malından hisse vermek için çağırdı. Hazreti Ebubekir halife olduğu zaman bütün insanlara tabi devlet hazinesinden mal veriyorlar. Hakim'in de hakkını vermek için çağırıyor. Fakat Hakim onu almaktan uzak tuttu. Gelmedi. Onun halifelik dönemi bitti. Hazreti Ömer halife oldu. O da yine çağırdı. Hakim gel hakkını al diye. Yine kabul etmedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, ey Müslümanlar, sizi Hakim'e şahit tutuyorum. Ben kendisine şu ganimetten Allah'ın ona ayırdığı hissesini veriyorum. Fakat o almak istemiyor dedi. Netice itibariyle Hakim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra, kendisi de vefat edinceye kadar kimseden bir şeyi kabul etmedi. Müstani yaşadı. Tok gözlü yaşadı. Kanaatkar yaşadı. Efendimiz bazı sahabelerden böyle beyat almış, kimseden bir şey istememek üzere. O sahabeler gerçekten hayatları boyunca kimseden bir şey istememişler. Kamçıları yere düşse atın üzerindeyken, yanında da insanlar var, ya şunu alıver ben attan inmeyeyim, herkesin söyleyeceği bir şey. Bunu dahi söylememiş, kendisi inmiş, Hazreti Ebubekir almış. Diyorlar ki, efendim söyleseydiniz biz aşağıdaydık, hemen alıverirdik size. Yok diyor, biz Resulullah'a söz verdik, kimseden bir şey istemeyeceğiz diye. Elinden düşen kamçısını dahi istemiyor. Atından aşağı iniyor. Tabi attan inmek, kamçı almak, binmek zahmetli bir iş. Aşağıda insanlar varken onlar için alıp vermek çok kolay ama onu dahi istememiş. Açıklamalar, insanlarda dünya malına karşı bir zaaf vardır. Bu herkeste aynı derecede değildir. Sahabiler de hiç şüphesiz birer insandı. Onların da mala karşı istek duymaları tabiiydi. Hele yeni Müslüman olmuşsa. İşte onlardan biri olan Hakim İbni Hizam Hazretleri hadisimizde kendi başından geçen bir olayı anlatıyor. Bilindiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bir şey isteyen oldu mu esirgemez verirdi. Kolay kolay yok demezdi, la demezdi. Onda la yoktu yani. Hakim de kendisinden 3 kez mal istemiş. O da adeti olduğu üzere vermiş. Ama elinde verecek mal kalmayınca hakime ve onun şahsında ümmetine güzel bir benzetmeyle mal konusunda şu açıklamayı yapmıştır. Gerçek şu ki mal çekicidir, tatlıdır. Burada mal yeşil ve tatlı diye tanıtılmıştır. Böylece malın göz alıcı, gönül okşayıcı, zevk verici ama aynı zamanda da geçici olduğu ifade edilmiş olmaktadır. Çünkü yeşil olarak kalmıyor hiçbir şey. Sararıyor, kuruyor. Mal göz ve damak zevkine hitap eder. Ancak sürekli değildir, mevsimliktir. Böyle olunca onu kim hırs göstermeksizin, tamah etmeksizin alırsa bereket olur. Kim de göz dikerek ve ısrar ederek onu elde etmeye kalkışırsa o malın bereketi olmaz. Böyle kişi yiyip yiyip bir türlü doymayan obur gibidir. Bir kere almaya alışan kişi elinde avucunun ne kadar mal olursa olsun o hep almak, biriktirmek, yığmak ister. Bu da tam anlamıyla doymak bilmeyen bir mal hırsı demektir. Obur kimselerin yemek düşkünlüğü gibi ne pahasına olursa olsun mal toplamak isteyen kimseler de mal düşkünü haline gelirler. Gözleri doymaz, kanaat etmez, şükür bilmezler. Böyle bir sonuç ise hiç şüphesiz tam bir açlık ve doyumsuzluktur. Bir başka ifadeyle felakettir. Halbuki üstteki el, alttaki elden daha hayırlıdır. Yani veren el, isteyen elden daha faziletli ve üstündür. Kuvvetli mümin, Allah katında zayıf müminden daha hayırlı ve Allah'a daha sevimlidir. Hadis-i şerif Efendimiz öyle buyuruyor. Gerçekten çok önemli bir hadis-i şerif. Kuvvetli mümin, Allah katında zayıf müminden daha hayırlı ve Allah'a daha sevimlidir. Sana faydalı olacak şeyleri elde etmek için hırsla çalış. Buradaki hırsı ciddiyet anlamında alabiliriz. Yani mezmum, kötülenen hırs değil de ciddiyetle, büyük bir gayretle hep faydalı şeylere çalış. Allah'tan yardım iste ve acizlik gösterme. Yani ya işte şöyle oldu, yapamadım da, edemedim de, bulamadım falan, böyle bir acizlik yok. Yapılır. Her iş Allah izin verdiği müddetçe istenirse yapılır. Yeter ki planlı, programlı, düzenli bir çalışma yapılsın, hazırlık yapılsın. Sonra diyor sakın şöyle olsaydı da böyle olurdu deme. Keşke deme. Kaderullah de. Allah'ın kaderi budur. Allah dilediğini yapar de. Yani bu tedbirleri aldıktan sonra. Tedbirini aldın, ciddiyetle çalıştın. Allah'tan yardım istedin. Acizlik göstermedin ama işin olmadı. O zaman diyeceksin ki kaderullah. Kadderallahu herkese. Allah böyle dilemiş. Allah nasıl isterse öyle yapar. Buyuruyor Efendimiz, sakın diyor keşke deme, keşke şeytanın ameline kapı açar. Şeytanın işlerine yol açar keşke. Bu hakikaten Müslümanın hayat felsefesini özetleyen bir hadis-i şerif. İnsanlar belki almanın daha hayırlı olduğunu zannedebilirler. Halbuki vermek daha iyi ve üstündür. Malı ve maddi imkanları yerinde kullanmasını bilmek mühimdir. Vermesini bilmek gerçekten büyük bir fazilettir. Herkese nasip olmaz. Vermesini bilen zenginler sevapları alırlar. Aslında vermek kanaat ehli olmaktan kaynaklanır. Kanaatin ne olduğunu bilmeyen kişi dünyaya sahip olsa kimseye bir çöp bile vermek istemez. Kendini yetiremez zaten kanaat yoksa. Çünkü nefis doyumsuzdur yani nefsi doyuramadığına göre kendisine yetmez. Dünyanın malı olsa yetmez. Böyle bir şey aklından geçmez vermek yani. Çünkü bu bir ruh ve gönül terbiyesidir. Hakim bin Hizam radıyallahu anh'ın Peygamber Efendimiz'in bu uyarısı karşısında bundan böyle kimseden bir şey kabul etmemeye karar vermiş olması sahabilerdeki peygamber tavsiyelerine anında uyma temayülünün güzel bir örneğidir. Sahabiler işte bu sebeple de büyüktürler. Anında uyuyorlardı. Onlar anında karar verip Resulullah Efendimiz'in tavsiyelerine uyarlardı. Günümüzde bu tür teslimiyet gösteren Müslümanların sayısı gerçekten son derece azalmış durumdadır. Hakim radıyallahu anh Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer tarafından kendisine düşen ganimet hissesini bile almaktan kaçınmıştır. Çünkü Hazreti Peygamber'e yaşadığım müddetçe senden sonra kimseden bir şey kabul etmeyeceğim diye söz vermiştir. Kendisinin hakkı da olsa Peygamberimizden başkasından bir şey almak istememiştir. Belki de almaya tekrar alışmaktan çekinmiştir. Hazreti Ömer ise öteki sahabileri şahit tutmak suretiyle hem hakimin sözüne sadakatini tescil etmiş, yani onu örnek gösteriyor, bakın hakim böyle sözünü duruyor. Hem de herhangi bir şekilde halife olarak kendisi hakkında doğacak bir yanlış anlamayı önlemiştir. Yani halife haksızlık yapıyor, hakime vermiyor gibi bir düşünce olmasın diye. Bunun yanında bir de Beytülmal'den payını almayan kimsenin artık hakkının kalmayacağını göstermiştir. Hadisten öğrendiklerimiz, bir kanaat sahibi olmak az da olsa kazandığıyla geçinmek büyük fazilettir. İki, başkasının malına göz dikmek suretiyle malını çoğaltmaya çalışmak Müslümana yakışmayan düşük bir tavırdır. Üç, gönül hoşluğu ile verilen ve alınan malda bereket vardır. Dört, dilenci en fazla 3 kez isteyebilir. Dördüncüde dilenmekten men edilmesi gerekir. Yani istediyse artık isteme diyeceksin yani dördüncüde. Beş, veren el alan elden, isteyen elden daima üstündür. Ebu Bürde radıyallahu anh, babası Ebu Musa el-Eş'ari'nin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir savaşa çıkmıştık. 6 kişilik bir grup olarak biz nöbetleşe bir deveye biniyorduk. Allah Allah. Yani sefere çıkıyorlar bir seriye. 6 kişi bir deveye biniyor. Sırayla. Yani önce biri biniyor, biri biniyor. 6 kişi bindikten sonra sıra geliyor. Sahabilerin fedakarlığını düşünelim. Ayaklarımız delindi yürümekte. Benim de ayaklarım delinmiş, yaralanmış ve tırnaklarım düşmüştü. Allah Allah, yürümekten tırnakları düşmüş. Kum sıcak tabii, kuma basılmıyor bile yani. Ayaklarımıza bez parçaları sarıyorduk. Ayaklarımıza böyle bez parçaları bağladığımız için o savaşa Zatur Rika ismi verdi. Rika, parça, bez parçası, kağıt parçası, yama yapılan şey anlamlarına geldiği için ayaklarını sardıkları, ayaklarını böyle sardıkları için Zatur Rika, Rika yani böyle sargılı savaş, gazve adın anlamına bir isim verilmiş. Ebu Bureyde diyor ki, Ebu Musa bunları söyledi, sonra da pişman oldu, yaptığından hoşlanmadı ve bunları söylemekle hiç de iyi etmedim, ben neler söylüyorum ki diye pişmanlığını dile getirdi. Yani ben bunları niye söylüyorum ki diye kendi kendini ayıpladı. İçin yani biz bunları Allah için yapmıştık, bunu insanlara anlatalım diye yapmamıştık diye. Bu bizde kalsın. Allah için yaptığımız bu fedakarlık bizde kalsın. Cenab-ı Hak aramızda kalsın. Yüce dostumuzla aramızda kalsın. Yüce dostumuz bize ahirette onun karşılığını verir zaten diye düşünüyorum. Ebu Bürde, Ebu Musa'nın bu tavrını, herhalde o bunu yaptığı bir iyiliği, yiğitliği ifşa etmiş olduğu için hoş görmedi diye yorumlamıştır. Gerçekten hayal ötesi fedakarlıklar, işte yürüyerek savaşa gitmek, ayakların parçalanması, bezlerle ayakların bağlamak, tırnakların düşmesi, yiyecek bir şey bulamayıp birer birer hurma dağıtması komutanın, sahabeden yaşadığı şeyler, daha ötesi artık hurma da bitmiş, hurma çekirdeği dağıtıyor. Önceden toplanmış çekirdekleri dağıtıyor. Askerlere soruyorlar, Ebu Hureyre Hazretleri'ne bu çekirdekleri ne yapıyordunuz ya, hurma çekirdeğini? Diyor ki, çekirdeği diyor emiyoruz ağzımızda, ondan birazcık bir tat gelecek diye üzerine su içiyorduk diyor. Yani bu fedakarlıklar gerçekten bizim hiç tanımadığımız fedakarlıklar. Kıymetli dinleyenler, sahabiler bunları hep göstermiş. Ebu Bürde radıyallahu anh, babası Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ın bizzat katıldığı ve büyük sıkıntılar çektiği bir harp hatırasını kendi ağzından bize nakletmektedir. Hicretin 4. yılında Buhari'ye göre Hayber'in fethinden sonra 400 veya 700 kişilik bir mücahit grubuyla gerçekleştirilen ve 15 gece sürmüş olan bu gazve, hadiste de belirtildiği gibi askerlerin ayaklarına bez parçaları bağlamış olmaları sebebiyle Yamalılar yani Zatur Rika gazvesi diye bilinmektedir. Demek ki 6 kişi bir deveye biniyordu nöbetleşe bu gazvede. Bu savaş sırasında 3 deve kuşu yumurtasının tüm orduya yiyecek olarak yetmesi bir devenin sahibini Hazreti Peygamber'e şikayet etmesi gibi bir takım ilginç olaylar yaşanmıştır. Mucizeler. 3 tane deve kuşu yumurtası bulmuşlar. Bütün ordu karnını doyurmuş. Efendimizin mucizesi olarak. Bir deve gelmiş gözyaşlarıyla Efendimizin yanında inlemiş. Efendimiz diyor ki bunun sahibi nerede? Benim diyor bir genç. Bu deve diyor senden şikayet ediyor diyor. Aç bırakıyormuşsun ve diyor çok yük yüklüyormuşsun. Yani bu tür mucizeler yaşanmış. Allah'tan korkun diyor. Bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkun. Onlara fazla yük yüklemeyin, aç bırakmayın buyuruyor Efendimiz. Tok olarak çalıştırın, fazla da yormayın buyuruyor. Bu tür hadiseler dikkate alınarak bu gazveye şaşılacak olaylar savaşı adı da verilmiştir. Zatürk'a gazvesi. Burada bu gazvenin etraflıca anlatılması dikkatleri kanaat ve tok gözlülük konusundan başka tarafa çekmek olur. Bu sebeple merak edenlerin olayı İslam tarihlerinden okuyabileceklerini hatırlatarak bu rivayetin kanaat konusunu ilgilendiren yönü üzerinde duralım. Yani gazve uzun anlatılacak çok şey var ama konudan ayrılmış oluruz. Onu İslam tarihi kitaplarından okumak isteyenler okusunlar. Biz burada kanaatle ilgili kısma bakalım. Anlaşıldığına göre Zatürrika gazvesi 6 kişilik bir grubun ancak tek bir bineğe nöbetleşe binebileceği derecede fahru zaruret içinde ve tabanları delinip tırnakları dökülecek ölçüde zorluklara göğüs gererek gerçekleştirilmiş bir kanaat ve dayanıklılık savaştır. Sahabiler o gün hiç şikayet etmeden o cihadı gerçekleştirmişlerdir. Yani biz cihada gidiyoruz, Allah için canımızı feda ediyoruz, bize şu imkan sağlansın, böyle olsun falan. Biz askere gittik mi ne yapıyoruz? Vatan için askerlik yapıyoruz da elbisemiz şöyle olsun, botumuz böyle olsun, şu olsun, bu olsun. Her şey oraya ait olmasına rağmen. Yıllar sonra hadiseyi bu sıkıntılı noktalarına dikkat çekerek anlatmak, büyük sahabi Ebu Musa el-Eş'ari hazretlerine o günlere yönelik bir kanaatsizlikmiş gibi gelmiş olmalı ki, pişmanlık duyarak bunları anlatmakla hiç de iyi etmedim demiştir. İlk Müslüman nesillerin büyük bir fedakarlıkla ellerinde ne varsa onlarla yetinerek vazifelerini yaptığı, sonradan o hallerinin anlatılmasına bile gönüllerinin razı olmadığı görülmektedir. Yani sırf Allah için ihlas diye buna diyorlar. İşte ihlas örneği ararsak yani ihlas nasıl bir şey acaba diye işte Ebu Musa Hazretleri'nin bu olayı buna bir örnektir. Yani tırnaklarım düştü, ayaklarım yaralandı, ayaklarımda bez parçası bağlatıyor ve bunu anlatmak bile insanlara istemiyor. O halde her Müslümanın elindeki imkanlarla inançları istikametinde hayatını sürdürmeye çalışması gerekmektedir. Kanaatsizlik edip daha iyi imkanlara kavuştuktan sonra iyi şeyler yapmak istemek gibi yanlış ve yanıltıcı düşüncelere kapılmamak gerekir. Yani şimdilik imkanım yok, iyilik yapacak halim de yok. O zaman ben şu anda iyilik yapamam, ileride imkanım olursa yaparım falan gibi böyle bir düşünceye kapılmayalım, kendimizi aldatmayalım diyorum. Amr bin Talib radıyallahu anh şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ganimet malları ya da esirler getirilmişti. O bunları kimine verip kimine vermemek suretiyle dağıtmıştı. Mal vermediği kişilerin ileri geri söylendikleri kendisine ulaşınca Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Allah'a yemin ederim ki ben kimilerine veriyor kimilerine vermiyorum. Aslında mal vermediğim kimseler verdiklerimden bence daha sevgilidir. Yani bu yeter zaten sahabiler için. Bunu da tereddüt ettikleri için belki korkuyorlardı. Ben bazı kimselerin gönlünde sabırsızlık ve mal edinme hırsı gördüğüm için veririm. Bazı kimseleri de Allah'ın kalplerinde yarattığı kanaat ve hayırla baş başa bırakırım. Allah buna bir kanaat vermiş zaten. Ecrinde büyük mükafatını alacak. Ona vermem diyor Peygamber Efendimiz. Amr bin Talib de bunlardan biridir. Yani kalbinde kanaat olduğu için Allah onun gönlünde kanaat yarattığı için onu kanaatıyla baş başa bıraktığım kimselerden biridir. Tabi bu sözü duyunca bu sahabi bu hadisi unutmuyor tabi ki ve bu hadisi o naklediyor. Amr bin Talib der ki vallahi Hazreti Peygamber'in hakkımda söylediği bu söz benim için bütün dünyalara bedeldir. Bütün dünyayı verseniz bu kadar sevinmez. Amr bin Talib kabilesi ve nereli olduğu hakkında bir takım ihtilaflar bulunan bir sahabidir. Peygamber Efendimiz'e 2 hadis rivayet etmiş. bir sahabidir. İki hadis. Birisi kendisiyle ilgili zaten. Basra'da ikamet etmiştir. Kanaat sahibi ve hayırlı kimselerden olduğuna Peygamber Efendimiz şahitlik etmiştir. O da bu şehadeti haklı olarak kendisi için en büyük şeref bilmiştir. Kendisinden Hasan-ı Basri Hazretleri rivayette bulunmuştur. Radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Bahreyn'den gönderilen malları taksim ederken bazı sahabileri görmezden gelmiş, onlara bir şey vermemişti. Bu gruptan bazıları bu davranışın gerçek sebebini kavrayamadıkları için bu taksimden hoşlanmadıklarını dile getirmişlerdi. Onların bu durumunu öğrenen Resulullah Efendimiz minbere çıkmış, Allah'a hamdü sena ettikten sonra hadiste yer alan açıklamayı yapmıştır. Hemen ifade edelim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu açıklaması Amr bin Talip gibi kendilerine mal verilmemiş olan diğer sahabileri son derece memnun etmiştir. Çünkü Hazreti Peygamber onların kanaat ve hayır sahibi kimseler olduklarına şehadet etmiştir. Bizden farklı sahabi toplumu gerçekten. İşte kadınlar diyorlar ki ya Resulallah, Ümmü Seleme validemiz, işte diğer kadınlar. Kur'an-ı Kerim'de bakıyoruz, üslup hep erkeklere yönelik. Şimdi Türkçe'de böyle bir şey belli olmuyor. Yani kadına hitap, erkeğe hitap ayrı değil. Arapça'da ayrı olduğu için daha çok erkeğe hitap şeklinde geliyor. Zamirler erkek, müzekker zamiri olarak geliyor. Diyorlar ki ya Resulallah, diyorlar, Kur'an-ı Kerim'de diyorlar, bizim zikredilmediğimizi görüyoruz. Herhalde bizde hiç hayır yok diyorlar. Çok üzülüyorlar. Bunun üzerine El-Müslimune vel-Müslimat vel-Mü'mine vel-Mü'minat diye İnnel-Müslimine vel-Müslimat vel-Mü'mine vel-Mü'minat diye ayet-i kerime geliyor. Erkek Müslümanlar, kadın Müslümanlar, erkek Müminler, kadın Müminler diye böyle birkaç ayet-i kerimede onların gönlünü alıyor Cenab-ı Hak. Ama dikkat edelim ki onların derdi bugünkü gibi şey değil, yarış değil. Yani erkeklere öyle de bize niye böyle değil, ona öyle de niye bana değil gibi bir yarış değil. Onların derdini acaba bizde bir hayır yok mu da Cenab-ı Hak bize hitap etmiyor? Acaba bizim bir kusurumuz sebebiyle Cenab-ı Hak bizi kendisinden uzak mı tutuyor? Korkuları bu. Böyle olmadığını anlayınca büyük bir rahatlık içine giriyorlar, rahatlıyorlar. Yoksa dertleri onlara da özel bir hitap değil. Burada da işte bu sahabilerin konuşmaları, Peygamber acaba bize niye vermedi? Bizde bir kusur mu var, bizde hayır yok mu diye korkuları sebebiyle, ama bunun böyle olmadığını, Peygamberimizin onların kanaatlarına güvendiği için onları daha çok sevdiğini öğrenince tabii tamam, artık dünyalar onların oluyor. İsterse diyorlar artık hiçbir şey vermesin Resulullah Efendimiz. Biz bu endişeden kurtulduk, olayın aslını öğrendik diyorlar. Kalpleri İslam'a ısındırılacak müellefi kulüp olan kimselere uygulandığı gibi, gönüllerinde mala karşı zaaf ve düşkünlük olanlara da maddi ikram ve lütuflarda bulunmak aslında onları zaaflarından doğacak hatalardan korumak maksadına yönelik peygamberi bir metottur. Efendimiz müellefi kulüp olarak gördüğü imanı zayıf olan insanları parayla, malla İslam'a iyice ısındırmıştır. Mal vererek onları hem tehlikelerinden korunmuş hem de İslam'a iyice yaklaşmalarını sağlamıştır. Bize göre bu hadisede maldan mahrum kalmaktan çok Hazreti Peygamber'in ikramından mahrum kalmış olmanın üzüntüsü ağır basmaktadır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine mal vermediği kimselerin verdiklerinden daha değerli olduklarını açıklaması, onları kanaat duygularına havale etmiş olduğunu belirtmesi bu hususu açıkça ortaya koymaktadır. Yani böyle insanlar niye homurdansın, niye konuşsun Peygamberimizin aleyhine, bize vermedi, haksızlık etti falan. Yani daha hayırlı olan insan bunu söylemez. Bu demektir ki mal ve mülk her zaman kişinin makam ve seviyesinin ölçüsü anlamına gelmez. Peygamber Efendimiz bu davranışıyla her zaman görüntüye aldanmamak gerektiğini, insanlara durumlarına göre muamele etmenin esas olduğunu öğretmiş olmaktadır. Öte yandan kendisine mal verilerek ikram edilmek her zaman iyilik alameti olmayabilir. İnsan ihsanın kölesidir. Kimileri aslında hak ettiklerinden daha fazla ikram ve ihsanlarla iyiliğe yönlendirilirler. Bu da bir sünnettir. Yani birisine çok iltifat edilmesi, çok mal verilmesi onun kötü bir insan olduğu anlamına gelebilir. İyileşmesi istenen bir insan diyelim. Hadi gelişmekte olan ülkeler der gibi. İyileşmesi istenen insan olabilir. Böylesi daha doğru tabii ki. Amr bin Talip radıyallahu anh, Hazreti Peygamber tarafından isminin açıkça zikredilmek suretiyle kalbinde kanaat ve hayır bulunanlardan biri olduğunun açıklanmasını kendisi için en kıymetli dünya nimetlerine bedel, hatta ondan daha üstün bir şeref olduğunu bildirmiştir. Bu da onun manevi olgunluğunu, kemalini göstermektedir. Amr bin Talip bu sözüyle Resulullah Efendimizin bir iltifatını dünyaya değişmemek şeklindeki ashab-ı kiramın düşünce ve tutumuna tercüman olmuştur. Allah Teala hayır yollarını ve güzellikleri kendileri vasıtasıyla öğrendiğimiz bütün sahabilerden razı olsun radıyallahu anhum ecmain. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş olduk. Yeni bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.